Ayrım 4, sayfa 36. Zoka'yı yutmuştum. Aslında otel lobisinde daha onu ilk gördüğüm gün başımın dertli olduğunu sezinlemiştim. Ama şimdi bunun kaçınılmaz bir vaka olduğundan emindim artık. Gül 1,5 saatten beri bilgisayarının başında sayfalara gömülmüş bir haldeydi. Aklının takıldığı yerler haricinde bana hiçbir şey sormadan devamlı çalışıyordu. Ben ise masamın başında yeni şeyler yazıyor havasında devamlı onu inceliyor ama belli etmemeye çalışıyordum. Aslında kendimi yazıma veremiyordum. Gözlerim devamlı Gül'ün üzerindeydi. İnanılır gibi değildi ama bu kız aklımı başımdan almıştı. Yeni bir şey yazamadığımdan eski metinlerimi gözden geçiriyor havasındaydım. Bana ucube gibi görünen bilgisayarı maşallah çok hızlı kullanıyordu ve işine iyice dalmıştı. Çok nadiren takıldığı bir noktada kendisini aydınlatmak için soru sorduğunda da bakışlarımı hep üzerinde yakalıyordu. Biraz cesaretlenmiş, utanmayı, çekinmeyi bir köşeye bırakmıştım artık. Bu gidişle her şey olacağına varacaktı. Gerçeği saklamanın ne anlamı vardı? Bu kızı arzuluyordum. Yaşımı başımı unutmuş, kendimi 25'inde bir delikanlı gibi hissetmeye başlamıştım. Daha da ilginci, bu durum beni mutlu ediyordu. Gül işine öylesine dalmıştı ki, sanki benim odadaki varlığımı unutmuş gibiydi. Ona çalışması için odama aldığım masayı tam karşıma koymuştum. Laptopun kapağı mor kazağından açıkta bıraktığı göğüs dekoltesini gizliyordu. Ama ben pervasızca şimdi diz kapağının üzerine çıkan, kısa eteğinden görünen, düzgün ve baştan çıkartıcı bacaklarını seyrediyordum. Bu yaptığımdan dolayı utanmalıydım. Ama nerede? Hicap duymak bir yana, ilahi bir vecide kapılacaktım neredeyse. Tam o sırada dalgın bir şekilde ayağını pabucundan çıkartıp, çoraplı ayağını öteki bacağının içine sürterek kaşımaya başladı. Bir anda zevkten dört köşe oldum. Dalgın haliyle belki çok basit ve sıradan bir şey yapıyordu. Ama verdiği görüntü o kadar hoş ve estetik yönü öylesine güçlüydü ki, o an bir kere daha anladım. Gül ne yaparsa yapsın göze hoş görünecekti. Bu Tanrı'nın ona bir lütfuydu. Pek az kadına nasip olabilecek bir ayrıcalık. Bacağını kaşımayı bırakıp ayağını tekrar ayakkabısına sokarken yüzüme bakmadan mırıldandı. Hadi yeter artık. Biraz da işinizle meşgul olun. Seyri bırakın. Vay küçük şeytan vay diye mırıldandım içimden. Demek o da çaktırmadan beni kolluyormuş. Bu kez utanmadım. Hatta cesaretlendim. Sen çok güzel bir yaratıksın Gül dedim. Başını klavyeden ayırmadan cevap verdi. Yeni mi farkına vardınız? Öyleyim tabii. Cesaretim artmıştı. Bu yaşımda bile beni heyecanlandırıyorsun diye mırıldandım. Ne olacaksa olurdu. Gözüm kararmıştı artık. Galiba duygularımı açığa vurmadan duramayacaktım. Lakayt bir şekilde gayet normal demez mi? Yine afallamıştım. Ama ben 70 yaşındayım diyebildim. Ne fark eder ki? Sonuçta erkeksiniz. Ayrıca güzel kadınlardan anladığınız da belli. Kendine gel Orhan diye söylendim içimden. Bu tehlikeli bir gidişattı. Böyle devam ederse içimden geçenlere yenik düşebilirdim. Ayrıca yeni neslin bazı gerçekleri kabullenmesi onlara cevaz verdiği anlamına da gelmiyordu. Biraz daha ileri gidersem çok ters bir cevapla da karşılaşabilirdim. Bozuntuya vermeden konuyu değiştirdim. Yorulmuş olmalısın. Sana bir kahve yapayım mı? Aynı rahatlıkla cevap verdi. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Yerimden kalktım. Biraz düşünmeye de ihtiyacım vardı. Az önce aramızda geçen kısa diyaloğu yorumlamak zorundaydım. Bir anlamda duygularımı ihsas etmiştim. Verdiği cevap ilginçti. Yaşımı, aramızdaki farkı aldırmaz görünmüştü. Hiç anlamıyordum bu kızı. Az sonra kahveleri pişirip tepsi içinde çalışma odasına döndüm. Önce farkına varmadım. Kalın fincanı masasının üzerine bırakıp kendi masama ilerlerken arkamdan "Teşekkür ederim." diye mırıldandı. Doğal bir karşılık diye düşünmüştüm. Ama yerime oturur oturmaz gördüğüm manzarayla irkildim. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarmış, halının üzerinde yalın ayaktı. Bu düpedüz bir oyundu. Tahrik oyunu. Zaafımın bildiği ayaklarını bana teşhir ediyordu düpedüz. Neydi bu kızın amacı? Durumu fark ettiğimi görünce oturduğu yerden seslendi. Sakın aklınıza başka bir şey gelmesin. Ben evimde de böyle dolaşırım. Çıplak ayak dolaşmayı severim. Evet, yaşlı bir adamdım ama aptal değildim. Hele 20 yaşındaki bir kızın oyunlarına düşmeyecek kadar da zekiydim. Anlaşılan Gül benle oynamak istiyordu. Tamam diye geçirdim içimden. İstiyorsan oyun oynayalım, ben varım. Fakat bu kez onu ben şaşırtacaktım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedim. Çıplak bacaklarına ve ayağına hiç bakmayarak, tabii Gül dedim. Nasıl rahat ediyorsan öyle dolaş. Burada evin gibi rahat etmeni isterim. Önce yüzüme bakıp güldü. ama çıplak ayaklarıyla ilgilenmediğimi hissedince afalladı. İlgisiz kalacağımı hiç beklemiyordu. Ben de ısrarla ona bakmıyordum. Bir yandan kahvemi yudumluyor, bir yandan da yazılarımla ilgilenir gibi yapıyordum. Tabii söylemeye hiç acet yok. Aklım fikrim bundan sonra yapacağı hamledeydi. Tahmin edebiliyordum artık. Bu kız böyle durmayacak, az sonra yeni bir numaraya kalkışacaktı. Yine de şundan kesin emindim. Aslında kötü bir niyeti yoktu. Teşhirci bir huyu olduğunu da sanmıyordum. Ama bazı kadınlar, özellikle güzelliğine inanan kadınlar, bazen bundan marazi bir zevk alırlardı. Erkeği tesir etmenin, büyülemenin, kendilerine bağlamanın, hatta esir almanın dayanılmaz hazzını duyarlardı. Eh, Gül de beni bir ayak fetişisti olarak duymuştu ve bu zaafımı zorluyordu şimdi. Emindim ki kendimi kaybedip ayaklarını okşamaya kalkışsam, bana ters davranarak şiddetle karşı koyabilirdi. Ama şimdi ona gösterecektim. Bakalım el mi yaman yoksa bey mi? Nitekim çıplak ayaklarına ilgisiz kaldığımı görünce oturduğu yerden elindeki metinlerle ilgili bana sık sık sorular sormaya başlamıştı. Amaç belliydi tabii. Dikkatimi çıplak ayaklarına çekmemi istiyordu. Ama inatla gözlerinin içine bakarak cevap veriyor, bazen de bakışlarımı önümdeki metinden kaldırmadan sorusunu yanıtlıyordum. Bir süre bekledi. Sonra yerinden kalkarak eline aldığı bir sayfayla masamın yanına geldi. Sanki bir paragrafı bana okutacakmış gibi yaparak yanı başıma dikildi. Eliyle metni işaret ederek, ''Burayı anlamadım Orhan Bey'' dedi. ''Burada bir cümle düşüklüğü mü var, bir de siz bakar mısınız?'' Yazımda cümle düşüklüğü falan yoktu. Yaklaşmak için bahaneydi sadece. Metinde neyi anlatmak istediğimi açıkladım. Yerine dönmesini bekliyordum ama dönmedi. Hatta fikrinde ısrar ederken rahatlıkla masamın kenarına oturup bacaklarını sallandırdı. Niyeti çıplak bacaklarını ve ayaklarını adeta gözüme sokmaktı. Kalbim deli gibi çarpmaya başlamıştı. Artık bu tür oyunlar için çok yaşlı sayılırdım. Genç olsam ona ne yapacağımı bilirdim. İster bağırsın ister çağırsın. Kollarımın arasına aldığım gibi yatak odama taşır, neticenin vebalini ona yüklerdim. Lakin bu yaşımda olacak şey değildi. Hele karşı koymaya kalkışırsa tam bir rezalet çıkardı. Bir şey değil. Apartman komşularıma, eşe dosta rezil olurdum. Emekli büyükelçi evine aldığı 20 yaşındaki bir kıza tecavüze kalkıştı diye beni tefe alırlardı. Hani haksız da sayılmazlardı yani. Çok dikkatli olmalıydım. Diğer yandan da bu oyun gayet hoşuma gidiyordu. Sanırım bu kız beni gençlik günlerime götürmüş, unutulmuş duygu ve arzularımı canlandırmıştı. Haliyle bunun bir sonucu olamazdı. Tabiat kanunlarına karşı çıkmak mantığıma her zaman ters düşecekti. Belki hala her şeyini yitirmiş bir erkek değildim ama 20 yaşındaki bir kızla da boğuşacak halim yoktu artık. Mümkün olduğunca bacaklarına değil bedeninin üstüne bakıyordum yazımda bir cümle hatası olmadığını anlatmaya çalışırken. Ama yeni taktiğini o zaman kavradım. Az şeytan değildi Gül. Ayaklarınla ilgilenmediğimi görünce çok hoşuma gittiğini hissettiği göğüs aralıklarını bana göstermeye başlamıştı bu sefer. Müthiş inatçıydı ve kafasına koyduğu şeyi gerçekleştirmeye bayılıyordu. Ne yalan söyleyeyim, bu defa birden heyecanlanıverdim. Cümleleri bana göstermek ister gibi yaparak eğildikçe mor kazağının yaka aralığından yuvarlak göğüsleri neredeyse uçlarına kadar gözükecekti. Bu kez bakışlarımı kaçıramadım. Sitem edermiş gibi söylendi. ''Aa Orhan Bey, şimdi de memelerimi mi dikiz etmeye başladınız? Hani sizin merakınız kadın ayaklarıydı?'' Bir başkasının ağzından bu lafları duysam aman ne adi bir yakınma derdim. Ama diyemedim. Zira o kadar tatlı ve tabii bir ses tonuyla söylemişti ki ortada bir şikayet mi yoksa teşvik mi var anlayamamıştım. Öylece kaldım. Sesim çıkmadı. Ama o istifini bozmadan devam etti. Öyle yiyecek gibi bakmayın. Utanırım valla. Gözlerinizde çapkın bir ifade görüyorum. Çok da meraklısınız galiba. Neyi görmek istediğinizi de biliyorum. Bakmaktan boynunuz kopacak. En iyisi ben söyleyeyim. Meme uçlarım pembe ve iridir. Tamam mı? Yutkundum. Böyle cüretkar ifadelere alışık olmadığımdan ne diyeceğimi bilemiyordum. Sözde oyununa karşılık verecektim ama yine ben tongaya düşmüştüm. Tam uygun bir cevap bulmaya çalışırken yanaklarımı tutup bir çocukmuşum gibi sıkıştırarak okşadı. Sonra da alaycı bir ses tonuyla başını iki yana sallayarak uyardı beni. Sakın memelerimi de görme sevdasına kalkışmayın. Ayaklarımı gösterdim ama memelerim olmaz. Ayıp, utanırım. Bu kadarı size yeter. En iyisi daha fazlasını siz hayal edin. Lanet olsun şu yaşlılığa diye geçirdim içimden. Daha genç olsam hiç benimle böyle konuşabilir miydi? Dünyanın kaç bucak olduğunu ona şimdi burada gösterirdim. Belinden kavradığım gibi halının üstüne serer, yatağa bile gitmeye meydan bırakmadan Hanya'yı, Konya'yı ona gösterirdim. Belki de surat asmam, Biraz fazla ileri gittiğini söylemem gerekirdi. Ama yapamadım. Doğrusu kızı suçlayamazdım da zira aklımdan geçenleri kitap gibi okuyordu. Ben hala kendi kendimi aldatmaya devam ediyordum. Suskun bir çocuğa dönmüştüm ama gerçek şuydu ki bu oyundan ben de haz duyuyordum. O zaman işi oluruna bırakıp hiç şaşmadan oyuna ortak olmaya devam etmeliydim. Bozuntuya vermedim. Haklısın dedim. En iyisi bazı şeyleri hayal etmek. Yine yanaklarıma yapıştı. Sıkarak okşadı. Ne tatlı şeysiniz siz. Keşke şu an 30 yaşınızda filan olsaydınız. Ne olurdu o zaman? Hemen sizinle evlenirdim. Gülümsemeye çalıştım. Bakalım ben seninle evlenir miydim? Çok abes bir şey söylemişim gibi dudaklarını büzdü. Hem de takla ata ata dedi. Bu kadar emin olma. Beni yeterince tanımıyorsun. Daha fazla tanımama gerek var mı? Geçen haftadan beri aklınız bir karış havada. Eminim bütün bir haftayı beni düşünerek geçirmişsinizdir. Aklınız gidiyor değil mi? Bana dokunmak için can atıyorsunuz ama utanıyorsunuz. Yeterince rahat olamıyorsunuz. Gevşeyin biraz, rahat olun. Görmüyor musunuz? Ben de sizden hoşlanıyorum. Yoksa bu yakınlaşmayı yapar, oramı buramı gösterir miydim hiç? Yani ne demek oluyor bu? Orhan Bey anlasanıza, sizden hoşlanıyorum. Yeniden isyan damarım kabarmıştı. Sesim dikleşti. Gül, ne anlama geliyor bu? Sana yakınlaşmamı kabul mü edeceksin? Gayet tabii. Mesela yanağımdan dostça öpebilirsiniz. Sadece yanağından mı? Gözleri irileşti. Başka neremden olabilir ki? Herhalde dudaklarımdan öpmeye kalkışacak değilsiniz. Koltuğumu ittim, yerimden kalktım. Bu oyunun aslında tadı kaçıyordu. Müstahak da olmuştum hani. Beceriksiz, kararsız ve çekingen davranışlarımla ben neden oluyordum onun bu cüretkâr davranışlarına. Beni karşısına almış, bildiği gibi at koşturuyordu. Ama her şeyin bir sınırı olmalıydı. Ayrıca karşısında çok pasif bir hale dönüşmüştüm. Tepem atmıştı. Hızla mutfağa doğru yürümeye başladım. Arkamdan seslendi. Nereye gidiyorsunuz? Cevap vermedim. Yanından kaçmış, mutfakta soluklanmaya çalışıyordum. Hınzır kız, benimle çocuk gibi oynuyor, eğleniyordu. Bu kadarı da fazlaydı artık. Mutfağın tezgahına kollarımı dayadım, düşünmeye başladım. Aslında tüm kabahat bendeydi. 20 yaşındaki bir kızla aşık atmaya kalkışmak çok anlamsızdı. Hiç de yaşıma uygun davranışlar sergilemiyor, en başından beri hatalar yapıyordum. O yaştaki bir kıza zaaf duymak da ne oluyordu? Kendimi rezil ettiğimin farkında değildim. Birden bir kol belime sarılınca az daha şaşkınlıktan yerimden sıçrayacaktım. Meğer çıplak ayak arkamdan mutfağa kadar gelmiş ve ben de yaklaştığını duymamıştım. Arkadan iki kolumu belime sarıp başını sırtıma yaslamıştı. Yumuşacık, tatlı sesiyle mırıldandı. Ne tontoş şeysin sen. Hemen her söylediğime de alınıverirsin birden. Yapma böyle. Biraz sabırlı ol. Ne acelen var? Kımıldamadan durduğum yerde homurdandım. Ne sabrı. Sana biraz alışmam lazım. Daha bu ikinci görüşmemiz. Niye bu kadar acelecisin? Neyi kastettiğini anlamıyorum. Bak, yine başladı abuk subuk konuşmaya. Anlamadığımı mı sanıyorsun? Neyi anlayacaksın ki? Bana sırılsıklam aşık olduğunu. Hem de otelde ilk gördüğün andan itibaren. Ama korkuyor ve utanıyorsun. Çünkü aramızda çok yaş farkı var. Bak, ben aramızdaki sınırları yavaş yavaş kaldırıyorum. Artık sen diyorum. Bundan sonra da Orhan diye hitap edeceğim sana. Yüreğim adeta yerinden çıkacak gibiydi. Demek o da her şeyin farkındaydı. Doğrusu yaklaşımı hiç de ümit kırıcı değildi. İfadesine bakılırsa ben de senden hoşlanıyorum ama sen yaşlı bir adamsın. Bu duruma alışmam lazım. Bana biraz zaman tanı demeye getiriyordu. Arkamdan doladığı kollarıyla öylece duruyordu. Hadi dön bana ve sarıl, kucakla beni. Ama öpmek yok. Her şey yavaş yavaş gelişecek. Sana alışmam lazım. Birden olmaz. Daha fazla beklemem aptallık olacaktı. Onu ileri sürdüğü şartları kabullenmek zorundaydım. Zaten başka şansım da yoktu. Yavaş yavaş döndüm ve Gül'ü kollarımın arasına aldım. 20 seneden beri ilk defa bir kıza ihtiras ve zevkle sarılmıştım. Gözlerimin içine bakarak fısıldadı. Hadi itiraf et dedi. Beni çok seviyorsun değil mi? Evet diyebildim. Olmadı. Senin gibi bir aşık sevgisini bu şekilde itiraf etmemeli. Daha güçlü, daha ateşli, daha doyurucu ifade etmelisin. Kendime çektim. O güzel başını göğsüme bastırırken saçlarını yavaşça okşuyordum. Dudaklarımı kulağına yerleştirdim. Haklısın, seni çok seviyorum dedim. Hayatımda hiçbir kadını sevmediğim kadar şiddetle. Heh, şimdi biraz daha iyi oldu. Ben de sana küçük bir izin vereceğim. Saçlarımı öpebilirsin artık. O an daha iyi anlamıştım. Bu kız beni kahredecekti. Ve ben bu kahra seve seve katlanmaya hazırdım. Bir süre sonra o masasının başına çalışmaya dönmüş, ben de mutfakta öğle yemeğini hazırlamaya başlamıştım. Bir bakıma başımda kavak yerleri çoktan esmeye başlamıştı. Zevkten dört köşe olmuş haldeydim. Bundan iyisi can sağlığıydı. Bir haftadır zihnimi zorlayan meseleler daha evime ilk gelişinde aydınlığa çıkmış, büyük mesafe kat etmiştim. Artık onu sevdiğimi biliyordu. Hatta bunu bana zorla kendisi itiraf ettirmişti. Benden hoşlandığını da söylemişti. Daha ne olacaktı ki? İşi söylediği gibi biraz zamana bırakmalı ve bana alışmasını sabırla beklemeliydim. Bütün sözleri vaat doluydu. Keyifle ellerimi ovuşturdum. Hatta gençliğimden kalma Amado Mio şarkısını ıslıkla çalmaya başladım. Neşem yerine gelmeye başlamıştı. Yıllardır bekar yaşadığım için yemek pişirmekte oldukça ustalaşmıştım. Hayaller kurup yemek hazırlığına daldığımda kapıya yaslanıp beni seyrettiğini fark etmemiştim. ''Nedir bu ıslıkla çaldığın parça?'' diye sorunca dönüp sırıttım. ''Sen nereden bileceksin? Benim bile çocukluğumdan kalma, bir Latin müziği.'' ''Belli, küf kokuyor. Beğenmedin mi yoksa?'' ''Ih, hadi oradan. Siz genç nesil, romantizmden ne anlarsınız ki? Benim en favori parçalarımdan biridir.'' Birden sordu. ''Bu evde terlik var mıdır? Ayaklarım dondu.'' Kadın terliği yoktu tabii. Evime doğru dürüst erkek misafir bile gelmezdi. Gelse bile ayakkabı çıkartmak adeti yoktu bende. Birden beynimde bir şimşek çaktı. ''Çok aç mısın?'' dedim. Yadırgayarak yüzüme baktı. ''Değilim. Niye sordun?'' ''Haydi giyin, gidiyoruz.'' ''Nereye?'' ''Sana terlik almaya.'' ''Hiç gereği yok. Ayakkabılarımı da giyebilirim.'' ''Biliyorum ama sana terlik almak istiyorum.'' ''Neden? Fantezilerini tatmin etmek için mi?'' ''Öyle de diyebilirsin.'' O güzel ayaklarını beğendiğim bir çift topuklu ve dekolte terlik içinde seyretmek daha hoş olmaz mı? Bir süre kararsız kaldı. Sonra pek umursamaz bir şekilde başını salladı. Pekala, gidelim bakalım. 20 dakika sonra bir taksiye atlamış Bağdat Caddesi'ne yollanmıştık. Taksiye binince Gül koluma girmiş, başını omzuma yaslamıştı. Mutlu olduğunu hissediyordum. Saçlarından adını bilmediğim nefis bir raiha yükseliyordu. Kısık sesle şoförün duyamayacağı tarzda sordum. ''Bugün kullandığım parfüm farklıydı. Adı nedir?'' Başını omzumdan kaldırmadan mırıldandı. ''Beğendin mi?'' ''Çok.'' ''Adını söylemem.'' ''Niye?'' ''Onu da almaya kalkışırsın.'' ''Ne olur, bir sakıncası mı var?'' ''Yok ama...'' o halde?'' ''Bana bir şeyler almanı istemiyorum.'' Birden şevkim kırılmış, suratım asılmıştı. ''Neden?'' diye sordum. Tam bir açıklama yapacaktı ki cep telefonu çaldı. Gül tıklım tıklım dolu olan çantasında telefonunu aramaya başladı. Nihayet zorlukla bulduğu telefonda önce arayanın numarasına baktı. Sonra kesik ve kısa kelimelerle konuştu. İlgilenmiyormuş gibi görünmekle beraber aslında büyük bir merakla konuşmasını dinliyordum. Ama Gül'ün verdiği cevaplar bir veya iki kelimeyi geçmediğinden pek bir şey anlayamadım. Telefonu kapattığında onun da yüzü asılmıştı. Bana kısa bir açıklama yaptı. Arayan ablamdı. Aslına bakılırsa ailesi hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Oteldeki ilk buluşmamızda sadece bana ablasıyla aynı evi paylaştıklarını söylemişti. Ben de daha fazlasını sormayı anlamsız bulmuştum. Ama nedense içime bir kurt düşmüştü şimdi. Yersiz ve boş bir kuşku. Sanki kesik kesik konuşması, verdiği kısa cevaplar hattın öteki ucunda ablasından ziyade başka biri olduğu izlenimini yaratmıştı bende. Bozuntuya vermeden sordum. ''Ne diyor ablan?'' ''Önemli değil. Seni soruyor. Nasıl biri olduğunu. Bir süre benimle çalışacağını biliyor mu?'' ''Evet. Ona söylemek zorundaydım. Hafta sonlarını da benim evimde geçireceğini söyledin mi?'' ''Hayır.'' Şaşırmış gibi sordum. ''Neden söylemedin?'' ''Saçmalama Orhan. Nasıl açıklayabilirdim? Tanımadığım bir erkeğin evinde kalacağımı söylesem ne düşünürdü sonra?'' ''Ama...'' diye kekeledim. ''Benim bir art niyetim yok ki. Boş versene sen. Bu devirde kim inanır buna?'' ''Ama sen inandın. Bana bakma. Ben seni görüp tanıdım ve senin sözünün eri bir insan olduğuna, bana bir zarar vermeyeceğine kesin inandım. Ama ablam seni tanımıyor. Bilse asla buna izin vermezdi. Ne diyeceğimi bilemedim. Gül haklıydı. Kısa bir an sustum. Gözlerini bana çevirdi, saf saf yüzüme baktı. Ayrıca bilmeni isterim, ben bakireyim. ''Cidden mi?'' ''Evet. Niye öyle şaşırdın?'' ne bileyim. Devir değişti. Zamane kızları artık bu kavrama pek önem vermez oldular da ondan şaşırdım. Doğru ama benim için önemli. Ben bekaretimi seveceğim erkeği saklıyorum. İtiraf edeyim ki bu iddia o an bana pek inandırıcı gelmemişti. Dudak büktüm. Yüzümdeki ifadeyi görünce sinirli bir şekilde sordu. Bakire olduğuma inanmadın mı? Öyle diyorsan öylesindir. Konuşmayı kestik ama cep telefonu çaldığından beri kolumdan çıkmış ve bir daha koluma girmemişti. Artık ne düşüneceğimi bilmiyordum. Araya giren bunca faslından sonra yeniden bir genç kızla ilişkiye girmek isteği çok saçma gelmeye başlamıştı bana. Aslında ben ne istediğimi tam olarak bilmiyordum. İçimde uyanan heyecan cinsel istek miydi? Yoksa tamamen mazinin karanlıklarında kalan aşk duygusunu yeniden mi yaşamak istiyordum? Ne tuhaftı. Her şeye şüpheyle bakıyordum. Şu gelen telefon bile dengelerimi altüst etmişti. Önce arayanın ablası olmadığını, bana açıklamadığı, söylemekten kaçındığı muhtemel bir sevgilisinin aradığını düşünmüş, sonra da bakire olduğuna inanmak istememiştim. Sevgi ilişkisi asla kuşku ve inançsızlık üzerine kurulmazdı. En azından bunu bilecek yaştaydım. Büyük bir mağazaya gittik. İçimdeki heyecan sönmüş gibiydi. İsteksiz davranıyordum. Ama Gül hoşuna giden her şeye dikkatle bakıyordu. Ayakkabılarım ve terliklerim bulunduğu reyona girmiştik. Bir ara yeniden koluma girip yüksek ökçeli burnu açık bir terliği işaret etti. ''Nasıl? Bunun gibi bir şeyi mi almak istiyorsun?'' dedi. Artık 70 yaşında bir adam değil, 25'inde bir delikanlıydım sanki. Ondan vaki en ufak bir yaklaşım içimdeki heyecanları yeniden alevlendirmeye yetiyordu. Gösterdiği terliğe bir göz attım. ''Olabilir.'' diye fısıldadım. ''Bence uygun. Sen de beğendin mi?'' ''Benim beğenmem önemli değil. Terliği sen istediğin için alıyoruz. Hangisi zevkine uygun ya da ayağımda hoş duracağını düşünüyorsan onu alalım.'' ''Tamam, bunu alalım.'' Bu arada Gül'ün vitrinde teşhir edilen dekolte bir ayakkabıya da gözünün takıldığını fark etmiştim. Hiç tereddüt etmeden işaret ettim. Ayrıca şu ayakkabıyı da almak istiyorum. Önce itiraz edecek gibi oldu ama sonra çocuksu bir edayla sevincini belli etti. Ben beğendiğim için mi alıyorsun? Evet dedim. Ama niye masrafa giriyorsun? Ne gereği var şimdi? Sana bir şeyler almak hoşuma gidiyor. Hafifçe boynunu kırarak anlamlı gözlerini bana çevirdi. Bu bakışın bütün ruhumu zelzeleye tutulmuş gibi sarstığını daha önceden de biliyordum. Birden cesaretlendim. Sana bir şey daha alacağım ama itiraz istemiyorum. Merakla sordu. Ne? İç çamaşırı. Hayır olmaz. Neden? Hiç düşünmeden cevap verdi. Terliği ve ayakkabıyı ayağımda görebilirsin ama onları asla. Olsun dedim. Ne demek olsun? Üstümde göremeyeceğim bir şeyi almanın ne anlamı var? Sırıttım. En azından aldıklarımı üzerinde hayal ederim. Gözlerimin içine baygın baygın baktı. Ama sesini de çıkartmadı. Ayrım 4 sonu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Amado mio. A, M, A, D, O, M, I, O.